Ayrım 3. İran dost mu? Namık Kemal Zeybek. Sayfa 34. Güzelliğin ve yükselişin dünyası. Meşet dönüşü uçakta Hemşehri gazetesine bakıyoruz. Abbas Bey Türkiye ile ilgili bir bölümü Farsçadan Türkçe'ye çeviriyor. İlan veya reklam mı diye soruyorum. Hayır değil. Tahran Belediyesi'nin çıkardığı Hemşehri gazetesi kendiliğinden böyle bir yazı hazırlamış. Bol resimli ve işte yazılanlar. Güzelliğin ve yükselişin ülkesi Türkiye. Türkiye'de binlerce tarihi eserler var. Gerçekte Türkiye'ye rüyalar ülkesi denilir. Gidin Türkiye'de yaşayın ve güzel hatıralarla dönün. Yazı böyle. Gazete 500 bin satışlı. İran'ın en çok okunan günlük gazetesi. Gazetenin Farsçası Ruzname. Türkçe'ye çevirirsek günlük. Orgeneral Teğmen. İran'daki gezimizde rehberimiz ve tercümanımız Abbas Bey'in ablası bir şehit hanımı. Şehit İbrahim Bey'in oğlu var. Adı Babek. Şehit pilot Teğmen Irak savaşlarında şehit olmuş. Ve şimdi o bir paşa orgeneral. İran'da şehitlerin ölmediği kabul ediliyor. Sağlıklarında olduğu gibi aylıkları yakınlarına veriliyor ve subaylar günü gelince terfi ediyor. Aylıkları da yeni rütbelerinin karşılığı oluyor. Şehit yakınları her yerde ayrıcalıklı muamele görüyorlar. Elbette aynı imkanlardan gaziler de yararlanıyor. Diyorum ki gözümüzü hep Batı'ya ve Avrupa Birliği'ne çevirecek yerde biraz da yakınlarımıza baksak ve İran'da şehitlere, gazilere ve yakınlarına gösterilen saygıyı örnek alsak. Saygının da gereğini yapsak. Ordu ve güvenlik güçlerimizden şehit olanlara aynı uygulamayı yapsak. Şehitler ölmez diyoruz ya, bu sözün gereğini yapsak. Esnaf şairler. Tebriz'de Şairler Müzesi'ni gezdikten sonra bize bir yol göstericilik yapan değerli şair Mir Ali Musavi ile Kapalı Çarşı'ya gittik. Kuyumcular, halıcılar, hepsi güzeldi. Asıl güzelliğe çay içmek için girdiğimiz bir halıcı dükkanında rastlıyoruz. Dükkan sahibi şair ve dükkanda şair dostları var. Hemen bir şiir meclisi kuruluyor. Önce şiir sohbeti, sonra şairler öz şiirlerini okuyorlar. Tebriz Türkçesi gibi. Bir de şairlerin dilinden şiirlerini dinlemek. Rüya gibi. İçlerinde Farsça'da şiir yazanlar var. Onları da dinliyoruz ve anlıyoruz. Ben de Halil Rıza'nın ana dilini okuyorum. Meşet'te kütüphane. İmam Rıza dergahının kütüphanesi bir alem. Kütüphane sözü yetersiz. Görkemli bir kültür merkezi. 2,5 milyon kitap, yazma eserler, okuma salonları, 1100 metrekarelik direksiz salonlar, duvarlar, tavanlar, İran süsleme sanatının şaheserleri. Boyalar tabii ve 700 yıl güvenceli. Mimarlar ve mühendis İranlı. Kütüphanenin bir salonu 760 kişilik ve her koltukta anında çeviri düzeni kurulmuş. Dış ilişkiler bölümü başka alem. Birçok dilden yayınlar parasız dağıtılıyor. Bölüm sorumlusu buraya gelen Hristiyanların Müslüman olup döndüklerini söylüyor. Kütüphane aynı zamanda kitap da yayınlıyor. Yeni kitaplar cam mekanda sergileniyor. İşte birkaçı. İran Milli Sosyal İşçi Hareketi Tarihi. Soyanın yararları. Orta Asya mimarisi. İslam büyüklerinden hikmetler. Nefse hakimiyet yolları, tevhid. Kitap deyince Babek'in evindeki kitaplıkta gördüm. Devrimin ilk döneminde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği işgal edildiğinde içeride çalışanlar bütün yazıları kıyma makinesi ile kıymışlar. İşgalci gençler ise kağıt parçalarını 3 yıl uğraşarak bir araya getirmişler. Ortaya 100 cilt kitap çıkmış. Bunlar da İran'da yayınlanmış. Sayın Ecevit ve Rahşan Hanım'la ilgili özel bilgilere kadar bu kitaplarda neler yok ki? Değerli okuyucum, bizde güzel bir söz var. Yediğin içtiğin senin olsun, bize gördüklerini anlat. Ben de öyle yaptım ve gördüklerimin bir kısmını anlattım. İran'da Türk malı. Geçen hafta İran'ın baş şehri Tahran'da uluslararası bir toplantı yapıldı. Ortalık Asya, Kafkaslar ve çevresindeki meseleler konuşuldu. Bölgedeki gelişmeler, etkileşimler, stratejilerin karşılaşması. Gelişmelerin temelinde ne var? Olan biten işlerin sebepleri ne? Başka ülkelerde de tekrarlanır mı? Bölge ile ilgili düşünceler, gelişmelerin altyapısı, siyaset, iktisat, toplum ve kültür yapılarının etkileri, dış güçlerin etkisi, uluslararası örgütler, gönüllü kuruluşlar. Bölgede güvenlik ve duraklılık için ne yapmalı? Bütünleşmek ve bütünleşmenin geleceği. Hazar Denizi bölgesinde neler oluyor? İşte bunlardı toplantının konuları. İran'dan, Ortalık Asya'dan, Rusya'dan, Japonya'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, Avrupa ülkelerinden bilim ve siyaset adamları katıldılar. Görüşlerini açık ve serbestçe söylediler. Ne müdahale oldu ne de kısıtlama. Toplantıyı düzenleyenler en karşı düşünceleri bile tebessümle dinlediler. En sert sözleri bile yumuşakça cevaplandırdılar. Söz gelimi toplantıyı açan İran Dışişleri Bakanı'na bir üniversite öğretim üyesi, "Soyut sözler söylüyorsunuz, somut sözler ve işler gerek. İran'ın bu konularda siyaseti ne olmalı ve ne yapıyorsunuz?" diye soru yöneltti. Bakan, somut olarak neler yaptıklarını birer birer saydı ve soruya teşekkür etti. Amerika karıştırsın, Rusya karışmasın. Gürcistan'dan gelen ve renkli devrimin kadrosundan olduğu anlaşılan kişi, renkli devrimlerinde dış karışmanın olmadığını anlatmakla başlayıp, Amerika'nın karışmasını savunma noktasına gelirken, ev sahiplerimizin yüzlerine baktım. Hafifçe tebessüm ediyorlardı. Renkli devrimci, Amerika karışmasını savunduktan sonra Rusya'nın işlerine karışmasını eleştirmeye başlayınca sadece gülümsemeler daha belirli hale geldi. Gürcistanlı renkli diyordu ki, Amerika karıştırsın ama Rusya karışmasın. Türkiye'den delege yok muydu? Vardı elbette. Çok değerli Büyükelçimiz Bozkurt Aran ve Büyükelçilik görevlileri toplantıdaydılar. Konuşan da vardı. Bu yazıyı yazan. Türkiye sevgisi. İran'ın Türkiye'ye gösterdiği saygıyı ifade ettiği için söylemeliyim. Dışişleri Bakanı'ndan sonra ilk söz bana verildi. En çok alkışı Türkiye temsilcisi aldı. Konuşmam İran televizyonlarında ve radyolarında defalarca yayınlandı. Bütün bunların Türkiye'ye verilen önemden kaynaklandığını söylemeliyim ki övündüğüm sanılmasın. Benim yerimde Türkiye'den gelen kim olsa aynı saygıyı görürdü. Evet dostlarım, İran'dan size iletmek istediğim ilk haber bu. İran'da her kademede Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi ve saygı gördüm. İranlılar Türkiye'yi seviyorlar, birader olarak görüyorlar. Dahası gördüğüm 3 şehirde, Tahran'da, Meşhed'de ve Tebriz'de dükkanlar mallarını övmek için Türk malı diye büyük büyük yazıyorlar. Türk malı olmak kalitenin yani keyfiyetin yani niteliğin göstergesi. İran'ı selamlıyorum ve Türkiye'yi kutluyorum. Dost İran ve Türklük. Cevat Heyet Bey cerrahi profesörüdür ama çok ciddi anlamda bir Türk bilim, Türkoloji bilginidir. İran yurttaşıdır, Tahran'da yaşar, dünyanın dört yanına çağrılır ve bilimlik konuşmalar yapar. Artık 79 yaşında olan hocamızın sohbetine doyum olmaz. Geçenlerde birlikte verimli ve demli bir gün ortasında söyleştik. Daha çok da o söyledi, biz dinledik. Türkiye'nin gecikmeden İran'la yakın ve daha yakın ilişkiler içinde olması gereken bu dönemlerde bu aksakal bilginimizden aldığımız bilgileri size de aktarmalıyım. İran'da Türklük. İran'da Türk kültürü yaygındır. Türk halkları ağırlıklı olarak Azerbaycan'da, Zencan'da, Hemedan ve Save'de, Horasan'ın kuzeyinde ve İran Türkmenistan'ında yaşarlar. Bundan başka İran'ın her tarafında Türkler kitle ve dağınık halde yaşamaktadırlar. Mesela İran'ın başkenti olan Tahran'da son istatistiklere göre 5 milyondan fazla, yani şehir nüfusunun yarısına yakın Türk aileler yaşıyor. 70 milyona yakın İran nüfusunun yaklaşık 30 milyonu Türktür ve tek başına Farslar dahil diğer etnik gruplara göre çoğunluğu oluşturmaktadır. Gelişmeler umut verici. 1986 yılında Farsça yayınladığım Türk Dil ve Lehçelerinin Tarihi adlı kitabımda verdiğim istatistiklere göre devrimden hemen sonraki senelerde Türk dilinde Azeri, Türkmen 130 cilt kitap yayınlanmış. Türklerle ilgili ilim, edebiyat ve tarih alanlarında 20 cilde yakın Farsça kitap basılmıştır. Halbuki son yıllarda her sene yüzden çok kitap ve şiir mecmuaları ana dilimizde yayınlanmakta ve edebi mahfillerimiz çeşitli şehirlerde edebi çalışmalarına devam ediyorlar. Bugün varlıkta kullanılan üslup genelleşmiş sayılır. Biz henüz Arap kökenli eski Türkçe harfleriyle yazdığımız için ortografide sesli harfleri göstermek amacıyla bazı değişiklikler yaparak alfabemize birkaç diakritik alametler arttırdık. Bu bakımdan da imlamız üniform ve genelleşmiş sayılır. Ancak yabancı, Arap, Fars sözlerin imlasında daha vahid bir sonuca vardık diyemeyiz. Kültürümüzün bugünkü durumunu iyi anlamak için 26 sene önce karşılaştığımız bir olayı bugün karşımıza çıkan ümit verici bir hadise ile mukayeseli şekilde nakledeyim. 26 yıl evvel Varlık dergisini çıkarmaya başladığımız zaman birçok şehirlere, o cümleden Miyane şehrinin basın merkezine 10'ar tane dergi göndermiştik. 20 gün sonra Miyane'ye verdiğimiz paketi bir mektupla geri aldık. Mektupta şöyle bir ibare vardır: "Burada komünist yoktur. Onun için Türkçe dergi okunmaz." Bugün ise Urmiye'de çıkan haftalık Nevide Azerbaycan gazetesinde yayınlanan ve Miyane şehrinin misafirperverleri tarafından Cephe-i Melli, Milli Cephe Partisi liderlerine hitaben "Aşırı milliyetçiliği bırakın" başlıklı açık mektubun mesajı şu idi: "Milli cephe ve fikirdaşları bizim dil ve kültürümüzü mahvetmek istiyorlar. 30 milyon İran Türklerinin kültürüne Batı hippilerinki gibi kültürcük, aşağılama anlamında" diyorlar. Azerbaycan Türklerinin ana dilini zorla empoze edilmiş yabancı dili bir dil sayıyor ve İran'ın akametlerinden önceki uygarlıklarını İran tarihinden kasten hazvediyorlar. 26 yıl arayla yazılan bu iki mektup, bu süre içerisinde halkımızın kültüründe ve milli şuurunda ne kadar inkişaf ve ilerleme olduğunu açık şekilde göstermekte ve geleceğe olan umudumuzu artırmaktadır. Evet değerli okuyucum, İran bütünüyle ve bütünlüğüyle dost ve kardeş ve komşu. Ama aradaki kardeşlik köprüsünde Türklüğün yerine de iyi bakmalı. İran'da neler gördüm? İran'a dördüncü gidişim, 4 gün içinde neler gördüm neler? Ellerinde makaslarla dolaşan ve saçı görünen kadınların saçını kesen mollalar. Zaten ortada kadın falan göründüğü de yok ya. Sokağa çıkanlar ise peçeli ve erkekleri görünce arkalarını dönüyorlar. Her tarafı kaplamış devrim muhafızları ve polisler. İnsanların attıkları her adımın şeriata uygun olup olmadığını denetliyorlar. Sokaklar toz toprak içinde. Trafik dersen, demesen daha iyi. İnsanların yüzü asık ve korku içinde. İşte size toz toprak içinde bir Orta Doğu ülkesi manzarası. Ankara'ya gelince bakkala girdim. "Abi görünmüyordun," dedi. İran'da olduğumu söyledim. Ay be, orada savaş yok muydu? Halk çok yoksul değil mi? Daha geçenlerde bir Türk'ü idam etmediler mi? Diye arka arkaya sordu. Hayır değerli okuyucum ve değerli bakkal komşum. İran sandığın gibi değil. İran inandırıldığın gibi değil. İran kandırıldığın gibi değil. Nısfı cihan İsfahan'dan söz etmeyeceğim. Her tarafına şehit İmam Ali Rıza'nın maneviyatı sinmiş, Meşhed de değil konum. Sokaklarında, evlerinde, devlet dairelerinde, müzelerinde, Türkçenin en sıkıcı biçiminin konuşulduğu ve sadece Türkçe konuşulan Tebriz'de bugünkü gündemimde değil. Tahran sokaklarında ne bir tek devrim muhafızı ne de bir polis gördüm. Trafik akıp gidiyordu ve arabalar artık yenilenmişti. Ve gördüğüm arabaların yarısından çoğunu hanımefendiler kullanıyordu. Kimi örtülü, kimisi de ise sadece başının ortasını örten bir başörtü. Saçları önden ve arkadan görünüyor. %90'ı da böyle. Kimsenin ne karıştığı var ne de onlarda birileri ne diyecek korkusu. Heyetimizdeki Türkiye'li dostlardan birisi sık sık izlenimini söylüyor. İranlı kadınların özgüveni ne kadar yüksek? İranlı dostumuz açıklama getiriyor. Bizde kadınların yeri erkeklerden yukarıdır. Farsça'da kılıbık sözünün karşılığı zenzezildir. Ama kazak erkek sözünün karşılığı yoktur. Çünkü kazak erkek yoktur. Gülüşüyoruz. İran caddeleri pırıl pırıl. Mağazalar nitelikli mallarla ve alışveriş eden yurttaşlarla dop dolu. İnsanlar güler yüzlü. Amerika'nın saldıracağına pek inanmıyorlar. Peki Amerika bu işiyle, gücüyle ve ülkesiyle meşgul insanlara niye saldırmalı? Bu mutlu insanlarla niye uğraşmalı? Bunların kimsenin ülkesine bir zararları yok. Kendi kaynaklarını kendileri yararına kullanmaya çalışmak suç mu? Acaba suç mu? Geçen yıl geldiğimden daha gelişmiş ve geliri halkına yayma çabasına girişmiş bir İran gördüm. Faizi düşük 20 yıl vadeli kredilerle ev alımı ve yapımı teşvik ediliyor. Devlet arsaları yurttaşlara tahsis ediliyor. İran'da kitap okuma oranı çok yüksek. Bilim ve araştırma yolunda hızlı ilerleme var. Son 2 yılda 21.393 ilmi makalenin yayınlandığını ve 2 yıldır ilmi teknolojik buluşlarda 7 kat artış yaşandığını ve geçen yıl 6.070 buluşun kayıt altına alındığını öğreniyorum. İran'a İslami Birlik ve mezheplerin yakınlaşması toplantısı için gelmiştim. Yazılacak çok konu var da yerim dar. Ama bir konuyu belirtmeliyim. İran'da antisemitizm ile antisiyonizm keskin hatlarla ayrılmış. Yani Yahudi düşmanlığının İslam'la ve insanlıkla bağdaşmayacağını biliyorlar. Ama Siyonizm'in de insanlık için tehdit olduğunu da söylüyorlar. İran'da 30 bin Yahudi yaşıyor. Ülkelerinden ve rahatlarından memnunlar. İşte size başka bir İran'dan manzaralar. İran ve ötesi. Amerika Başkanı Bush, İran'a karşı İsrail'i koruyacağız. Kendimizi İsrail'in güvenliğine adadık, demiş. Seçim tartışmalarında da Amerika'nın ve İsrail'in güvenliği sözlerini sık sık kullanan Bush için bunlar doğma sözler. Bir atasözümüz var. Delidir, ne yapsa yeridir. Şimdi ona bir sözde biz eklersek, Bush'tur, ne yapsa bir hoştur. Çünkü Hristiyan Siyonizm afyonuyla sarhoştur. Bush o kadar önemli değil ama onu kurgulayan global kapitalizm önemli. Global kapitalizmin dünyayı yutma ve dünya devletini oluşturma çabalarında Büyük Orta Doğu hakimiyeti ve Avrasya'yı gütmek adımları da önemli. Bu önemli işlerde en önemli engellerden biri de bugünkü İran. Çünkü İran global kapitalizme teslim olmuyor ve öteki ülkelere kötü örnek oluyor. Yeraltı kaynaklarını global kapitalizmin buyruğuna vermeyen ve ülkesini uygun pazar durumuna getirmeyen bir İran bu bakımdan hedef ülke. İş orasından burasından kurcalanıyor. Şimdi bulunan bahane nükleer enerji üretimi çalışmaları. Kimsenin kuşkusu yok ki o olmasaydı bu olurdu. Yani bir başka bahane bulunurdu. İran global kapitalizmin hedefindedir. Dünya kamuoyunda destek aramak için geniş propaganda çalışmaları yürütülüyor. Saldırı propagandası. Türkiye İran'a komşu ve İran'a karşı yürütülen ve yürütülecek olan etkinliklerde kullanılmak isteniliyor. Basın yayın dünyamızda işleri gereği bu etkinliklerde görev alanlar var ve görevlerini yapıyorlar. Bu arada olaylara geniş açılardan, bütüncül bakabilmek yeteneğinden yoksun birileri de onlara yardımcı oluyor. Yine de hak duygusu olan kimileri de gerçekleri ortaya koyabiliyorlar. İran'ı karalama ardında olanların kullandıkları temel konu nükleer silah meselesi. İran'ın nükleer silah yapacağına ilişkin hiçbir belirti yok ama kesin delil var gibi konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Sözcüsü McCormack, İran'ın nükleer silah arayışının Türk hükümeti için kaygı kaynağı olduğunu sanıyorum. Bu, İran'ın bütün komşuları ve dünya içinde kaygı kaynağı. Bu sözler çokça söyleniyor ve basın yayında yazan ve konuşanların da söylemlerini yansıyor. Hak duygusunu koruyan ve bir yerlere satılmamış ve kiralanmamış olanlar ise soruyor. Peki, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına niçin itiraz etmediniz? Daha geniş düşününce ise asıl soru gündeme geliyor. Elinde nükleer silah olmasına karşılık Amerika'dan başka hangi ülke nükleer güç kullandı? Hiroşima ve Nagasaki'nin katilleri kimlerdi? Yani nükleer güce sahip olması insanlık için tehlike olan ülke hangisidir? İran dostumuzdur. İran'la Türkiye arasında hiçbir çözülemeyecek düğüm yoktur. Türkiye Cumhuriyeti ile İran Cumhuriyeti halkları kardeştir. Rejim farkı mı? O her ülkenin kendi iç meselesidir. İran hangi ülkeye rejim ihraç etmiştir? Rejim ihraç eden ülkenin hangi ülke olduğu Irak'tan bellidir. Rejimin ne olduğu da. Kocalarının gözü önünde ırzına geçilen kadınlar rejimi. Türkiye aklını başından ayırmamalı, aklın gereğini yapmalıdır. Türkiye ötelerden gelen saldırganların komşusuna saldırmasına yataklık suçunu işleyecek bir ülke değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran. Çok satılan gazetelerimizden birisi Bush'u başlığının üzerine oturtmuş. Birinci yaprağın en altında ise Ahmedinejad ile ilgili bir haber oturtulmuş. Gazetenin yönetimi belli ki Bush'u halkımıza sevdirmek ve Ahmedinejad'a ise kızmamızı istiyor. Herhalde kendilerine taktıkları beyaz Türk sözünün anlamı bu oluyor. Zulmü alkışlamak ve zalimi sevmek, güçlünün keyfi için güçsüze sövmek. Güçlü ve güçsüz sözleri yerine zengin ve yoksul sözlerini koysak belki daha doğru tanımlama olacak. O zaman tanımlamada bu beyazları çok iyi anlatacak. Evangelist aşırılığın bağlısı pozlarında Irak'a yaptığı saldırıyı Haçlı Seferi olarak açıklayan Bush'u, ne yapsanız halkımıza ve Müslüman halklara sevdirmeniz mümkün değildir ey beyazlar. Irak'a yaptığı saldırıyı sorgulayan 82 yaşındaki gazeteciye cevap verirken, orada Taliban vardı diyen Bush'a kızmak mı, acımak mı gerektiği ayrı bir konu. Gazeteci hanım da bu işin ayrımına varmış ki, Sayın Başkan onlar Afganistan'daydı demekle yetindi. Kızılacak birileri var elbette. Onlar bu Bush'u da kullanan global kapitalizmin dinozor şirketlerinin karanlık yöneticileri, neoconlar ve daha arkadakiler. Onların ipliği çoktan pazarda. Yaptıklarını hiçbir beyaz gazetecinin gazetecilik numaraları örtemez. Ancak İran diyorum. Irak'a karşı yöneltilen kara ve gri propagandanın toplumumuzda tutmak ihtimali vardır. Onun için de bu konu açık açık yazılmalı ve anlatılmalıdır. Anlatılmalıdır ki bir tarafta dost ve müttefik geçinirken öte yandan askerlerimizin başına çuval geçirenler İranlılar değildir. Şu Molla rejimi safsatası artık bıktırmadı mı? Ahmet'in Necat, Molla mı? Birkaç ay önce İran'da havaalanında yolcu kuyruğunda hem de başında kara sarığı ile seyit olduğu anlaşılan Molla'nın sabır içinde sırasını beklediğini gördüğümde Molla rejimi sözünün saçmalığını açık olarak bir kere daha görmüştüm. İran'da laikliğin olmadığı sır değil. İran'ın Hümeyni'den önce de sonra da bir İslam devleti olduğu da bilinen bir gerçek. Hümeyni ile gelen şahlık yerine cumhuriyettir. Yani İslami monarşi yerine İslami cumhuriyet. Türkiye ise laik bir cumhuriyettir. Öyle de kalacaktır. Ancak bu durum ülkelerin iç meselesidir. Atatürk'ün en yakını İran idi ve o devirde İran'da hem din devleti hem de şahlık vardı. Bunu defalarca tekrar ediyorum ki iyice anlaşılsın. Bir de anlaşılmasını istediğim asıl konuyu bir kere daha anlatmak istiyorum. Açık açık ve tek tek bu konuyu herkese anlatmalıyız. Konumuz İran. Konu şu. 1. Global kapitalizmin dinozor şirketleri Amerika Birleşik Devletleri yönetimini ele geçirdiler ve onu kullanarak dünyanın kaynaklarına el koymak istiyorlar. 2. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin genişletilmiş Orta Doğu dediği geniş ölçüde İslam coğrafyasıdır. Buradaki bütün ülkeler denetim altına alınmak ve kukla yönetimlerle yönetilmek isteniliyor. 3. Coğrafyamızdaki devletler bölünerek denetlenebilir küçüklükler elde edilmek isteniyor. 4. Afganistan ve Irak'tan sonra sıra İran'a gelecek. Sonra sıra kimlere dersiniz? 5. Irak'ta foyası ve bütün zayıflıkları ortaya çıkan bu Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran'da mutlaka durdurulması gerekir. İran'a destek verilmeli ve Bush çılgınlığı durdurulmalıdır. Bush'tan ve Neocon'lardan kurtulmak hem insanlık için hem de Amerika Birleşik Devletleri halkı için yararlı olacaktır. 6. Türkiye ile İran'ın sımsıkı dost olması tarihin, coğrafyanın ve aklın gereğidir. Atatürk'ün gördüğü bu gerçeği herkes görmelidir. Son yıllarda niçin İran'dan çok söz ettiğimi merak edenlere saygıyla duyurulur. 3. ayrımın sonu. Sayfa 56.